Ayrım altı, ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin, sayfa 58. Demografik avantajı ne kadar kullanabiliyoruz? Türkiye'nin bu yüzyılda ekonomik bir güç olabilmesinin yolu genç nüfusunu iyi eğitip onları istihdama katmaktan geçiyor. O nedenle yukarıdaki verilere bir de gençler penceresinden bakmamız gerekiyor. Bizdeki genç işsizlik oranı toplam işsizlik oranının yaklaşık iki katı seviyesinde seyrediyor. Bu oranlar AB ortalamasının 1,5 katı, G7 ülkeleri ortalamasının da 2,5 katı. Yan sayfadaki grafikte genç işsizlik oranlarının OECD ülkeleri arasında karşılaştırmasını görüyorsunuz. Kolombiya hariç başka hiçbir ülke bizdeki kadar gençlerini istihdamın dışında tutmuyor. Genç işsizliğini incelerken ve özellikle OECD ülkeleriyle kıyaslarken hatırlamamız gereken nokta, Türkiye'nin demografik nüfus piramidinin Avrupa ülkelerinden çok farklı olması. İtalya, Yunanistan ya da İspanya bu listelerde bize yakın görünüyor olabilir. Bu sizi yanıltmasın. Zira o ülkelerde genç nüfusun genel nüfus içindeki oranı bizim çok altımızda. Bizim medyan yani ortanca yaş 32. Ülkemizde yaşayan insanların yarısı 32 yaşın altında. OECD ülkeleri içinde medyan yaşı en düşük olan ülke biziz. İtalya'da medyan yaş 47, Yunanistan'da 46. Dolayısıyla bu ülkelerde yüksek genç işsizliği sistem içinde bizdeki kadar yapısal bir problem değil. Tabiri caizse sistem belli bir noktaya kadar işsiz gençlerin yükünü kaldıracak güçte. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Evet, burada bir tablo, az evvel bahsedilen tablo var. Genç işsizlik oranı %, olarak bütün OECD ülkeleri sıralanmış %6-7 gibi oranlarda. İtalya, Hollanda, İsveç, Lüksemburg gibi ülkeler var. Bu sıralama gidiyor. OECD ortalaması %13.4 işsizlik oranı. Ve Türkiye'ye gelince %28.8. Ama bizden kötü bir de Kolombiya var. O 28.9. %0.1 ile geçmişiz Kolombiya'yı. Gençleri incelerken istihdam verilerine ek olarak atıl genç oranına da bakmamız gerekiyor. OECD tarafından geliştirilen bu tanıma göre atıl gençler, yani ne et, ne işte, ne okulda, ne de başka bir uğraşta olan gençlerden oluşuyor. Bu istatistikte Türkiye hep kötü anlamda zirvede yer alıyor. Resmi istatistiklere göre ülkemizdeki 15-29 yaş arası gençlerin neredeyse 1/3'ü atıl durumda, yani ne işte, ne okulda, ne de başka bir uğraşta. Bir sonraki sayfada bulunan atıl genç ne et verilerini incelediğinizde göreceksiniz ki bu tablodaki ikinci önemli veri yine cinsiyete dayalı ayrım. 15-29 yaş arasında erkeklere baktığımızda Türkiye'deki atıl genç oranı %18 iken OECD ortalaması %12. Yani genç erkekler bazında arada yalnızca 6 puanlık bir fark var. Kapanmayacak bir makas değil. Ancak atıl genç kadın oranına baktığımızda hiçbir işte, okulda ya da uğraşta olmayan genç kadınların oranı bizde %40 iken OECD'de bu oran %16. Yani OECD'de cinsiyetler arası fark yalnızca 4 puan iken bizde bu fark tam 22 puan. Bir başka ifadeyi de söylersem, atıl gençler arası cinsiyet makası ülkeler arası makastan daha büyük. Az evvel bahsedilen cinsiyetlere göre genç işsizlik oranı %, olarak tablosu burada yer alıyor. Kaynak OECD. Şöyle genel olarak baktığımızda, genellikle %10 civarında erkek işsizlik oranı ve 15 civarında da kadın işsizlik oranı gözüküyor. Ama Türkiye rekorlarda %40 toplam kadın işsizlik. Bizi bir tek geçen Kolombiya var %41 ile. Sizleri rakamlara boğduğumun farkındayım ama genç bir kadın olan Esra'nın hikayesinin devasa bir kuşağın kaderi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Milyonlarca genç kadın eğitim alıp istihdama girmek için kapıları çalıyor ve bizim onlara biçtiğimiz hayat ev hapsinden ibaret. Diploma var, iş yok. Ailesinin yaşadığı yerden başka bir yere gidip iş aramasına fırsat yok. Evden çıkıp sosyalleşmesine, bir kursa, spora ya da sanatsal aktiviteye katılmasına olanak yok. O nedenle bu durumda olan gençlere artık ev genci deniyor. OECD gençleri eğitim ve istihdamdan uzak tutmanın faturasını da her bir ülke için ayrı ayrı hesaplamış. Gençleri eğitim ve istihdamdan uzak tutmanın bedeli milli gelirimizin %3.4'ü ediyor. Bu neredeyse ülke olarak eğitime harcadığımız paraya denk. Türkiye açık arayla en ağır faturayı ödeyen ülke. Çünkü hiçbir ülkede genç nüfus oranı bizimki kadar yüksek değil. Çözüm istihdam odaklı kalkınma planı. Hikayeleri okudunuz, verilere hakimsiniz. Türkiye'de açık ve gizli bir şekilde milyonlarca yurttaşımız insanca bir hayat yaşamak için gerekli temel çalışma hakkından yoksun. Çalışan azınlığın önemli bir kısmı da elde ettiği gelirle açlık ve yoksulluk arasında hayatını idame ettiriyor. Bu böyle olmak zorunda değil. Türkiye eğer isterse her yurttaşına insanca yaşayabileceği geliri kazandırabilecek potansiyele sahip. Unutmayın, 3 saatlik uçuşla dünya pazarının 3'te 1'ine ulaşılabilen nadir bir jeopolitik konuma sahibiz. Bir tarafta zengin Avrupa ve Orta Doğu pazarları, diğer tarafta dinamik Asya ve hızla gelişen Afrika pazarları var. Tarımdan turizme, bilgi işlem teknolojilerinden bilgisayar oyun yazılımına çok geniş bir alanda bizi bekleyen büyük fırsatlar var. Türkiye'nin istihdam sorununu çözmesi için tüm kaynaklar ve fırsatlar mevcut. Eksik olan istihdam odaklı kalkınma planıdır. Eksik olan ülkemizin en kıymetli kaynağı olan insan potansiyeline tıpkı Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi, tıpkı 1960'ların başında olduğu gibi ortak bir vizyon etrafında değerlendirme iradesidir. Bizim artık hamasete, ömrü bir seçim süren cilalı vizyon belgelerine değil, ülkede yaşayan her yurttaşı kapsayan ulusal bir kalkınma hikayesine ihtiyacımız var. Yani eğer gerçekten istersek ortaya koyacağımız yeni istihdama dayalı kalkınma planıyla işsizliği kader olmaktan çıkarabilir, arzu ettiğimiz refah seviyesine ulaşabiliriz. Şimdi gelin bu son cümlenin altını adım adım dolduralım. Yeni istihdamı yeni şirketler yaratıyor. Türkiye'deki istihdamın %80'i aşan kısmı yeni kurulmuş firmalardan geliyor. Profesör Doktor Ümit Özlale ve Beyza Bolat tarafından hazırlanan girişimci bilgi sistemine göre toplam çalışan sayısı 500 ve üstü olan köklü firmalar 10 yıllık ve üzeri yeni istihdamın yalnızca %10'unu sağlıyor. Dolayısıyla oturmuş köklü firmalara istihdam teşviki vererek Türkiye'yi uzun vadeli olarak işsizlikten kurtarmak imkansız. İstihdam yaratmak için yeni şirketlerin kuruluşunu teşvik etmek, küçük ve orta ölçekli KOBİ şirketlere öncelik vermek gerekiyor. Sıkıntı şu ki Türkiye'de yeni şirket kurulum oranı çok düşük. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte kapanan şirket sayısı belli dönemlerde kurulan yeni şirket sayısına yaklaşıyor. O halde bir adım daha öteye gidip özellikle gençlerin ve kadınların yeni şirket kurmalarına olanak sağlamamız gerekiyor. Türkiye'nin istihdam sorununu yeni girişimciler çözecek. Girişimci bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Girişimcilik bireylerin inisiyatif almasına ve bir sorundan yola çıkarak o ihtiyacı giderecek çözümleri geliştirmesine dayanıyor. Girişimciliğin dayandığı kaynak ise insan, yetişmiş insan. Girişimcilik doğuştan gelmiyor. Öyle olsa tüm ülkelerde benzer oranda girişimci çıkardı. Bir ülkede girişimcilerin diğerinden fazla olmasının nedeni o ülkenin girişimcilik ekosisteminin güçlü olması. Tabii ki her ülkede arada mucizevi olarak ortaya çıkan birkaç başarı hikayesi var. Ancak bizim ihtiyacımız olan mucizeler değil. Bizim istisnalarla avunacak zamanımız yok. Bizim her sene tarımdan turizme farklı alanlarda yüz binlerce girişimciye ihtiyacımız var. O nedenle sorunu birey bazında değil ekosistem bazında görmeliyiz. Evet biliyorum konu yine sıkıldığınız yere geliyor. Eğitim olmadan kalkınma olmaz. Türkiye eğer gençlerini istihdama katmak istiyorsa eğitim bölümünde detaylandıracağımız üzere gençlerini bugünkünden çok daha iyi eğitmesi gerekiyor. En son yapılan PISA testinde ileri seviyede fen, matematik ve ana dilde okuduğunu anlama becerisine sahip öğrencilerin oranı benim burada yazmaya utanacağım noktada. OECD'nin tam da girişimcilik, ARGE potansiyelini ölçmek için özel problem çözme beceri ölçümünde bizim gençlerin yalnızca %2.2'si ileri seviyede problem çözme becerisine sahip. Oysa aynı ölçümde OECD ortalaması %11.4 ve Güney Kore ortalaması ise %28. Bir başka ifadeyle ekonomik olarak son yıllarda bizden ileri giden ülkeler katma değeri yüksek üretim için gerekli olan temel becerileri çocuklarına kazandıran bir eğitim sistemi kurmuş durumda. Bizim de şimdi yapmamız gereken bu formülü bir an önce uygulamak. Demografik avantajımız olan genç nüfus potansiyelimizi değerlendirmek için eğitimde bu çağın ihtiyaç duyduğu reformları bir an önce gerçekleştirmek zorundayız. Ben bu satırları yazarken meslek liselerinde fırın, ekmek fırını tartışması yapılıyordu. Umarım siz bu satırları okurken o tartışmaların yerini çocuklarımızın yaratıcı potansiyelini açığa çıkaracak reform adımları olan eleştirel düşünce, birlikte problem çözme ve inovasyon odaklı yeni eğitim reformları almış olur. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki engelleri kaldırmalıyız. Türkiye eğer kadınları erkekler seviyesinde istihdama katarsa OECD ortalamasını yakalayabilecek bir ülke. Eğitimde yapılacak reformlarla yeni kuşakları katma değeri yüksek ekonomide rekabet edecek seviyeye getirebiliriz. Ancak bu tek başına istihdamdaki asıl sorunumuz olan cinsiyet ayrımını gidermeye yetmez. Türkiye özellikle 90'lardan itibaren yürütülen başarılı kampanyalarla kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltmiş ve cinsiyetler arası performans farkını neredeyse sıfırlamış bir ülke. Şimdi dünyada örnek sayılan eğitimdeki bu başarıyı istihdamda eşitlikle taçlandırma zamanı. Kalkınma literatürüne bakınca kadınların iş gücüne katılımını düşüren faktörler şu dört başlık altında toplanıyor. Evlilik, 0 ile 5 yaş arası çocuk oranı, düşük eğitim seviyesi ve sosyal kültürel engeller. Kadın erkek gelir farkı azaldıkça bu faktörlerin önemi azalıyor. Türkiye özelinde eğitim engeli görece aşılmış olduğu için önce kadın erkek gelir farkını azaltan uygulamalara, sonra da özellikle evli ve çocuklu ailelere yönelik özel iyileştirici adımlara ihtiyacımız var. Dünya Bankası tarafından yayınlanan Women, Business and the Law raporuna göre Türkiye medeni haklar itibariyle son derece iyi bir konumda. Kadınların hareket alanı, işe girme iradesi, miras ve mülkiyet hakları dünya standardında. Ancak kadın erkek gelir seviyesi arasında hala çok ciddi bir fark var. Bu farkı dünyada kapatan ülkelere baktığımızda ki genelde kuzey ülkeleri görüyoruz ki yasal güvence olmadan kadın erkek gelir makası kapanmıyor. Kadınların istihdama katılımını artıracak diğer somut adım evli kadınların doğum sonrası istihdama girişinin önündeki en önemli engel olan çocuk bakımı konusunda devletin ve özel sektörün adım atması. Özellikle dar ve orta gelirli işlerde çalışabilecek çocuk sahibi kadınların istihdama katılabilmesi için ücretsiz ya da düşük ücretli kreşlerin sayısını arttırmak gerekiyor. New York şehrinde belediye tarafından açılan ücretsiz kreşlerin kadın istihdamını birkaç yıl içinde rekor seviyede arttırdığını biliyoruz. Ama aynı durumu zaten İskandinav ülkelerinde ulusal çaptaki uygulamalardan da biliyoruz. Okul öncesi eğitimin kalitesi ve yaygınlığı arttıkça kadınların iş gücüne katılımı da artıyor. Son yıllarda Türkiye'de belediyeler okul öncesi destek programları açmaya başlasa da bu adımlar merkezi devlet kaynağı olmadan arzu edilen sonucu sağlamakta yetersiz kalacaktır. Son olarak karar verme mercilerinde yani yönetim kademelerinde kadınların oranına baktığımızda sorunun sadece istihdama giriş değil, aynı zamanda kariyerde yükselme sorunu olduğunu da görüyoruz. Finans ve bankacılık, yüksek öğrenim ve genelde eğitim ve kamu idaresi gibi sektörlere baktığımızda kadınlar ile erkekler arasındaki makasın kariyer basamakları yükseldikçe arttığını görüyoruz. Türkiye bu çağda kadınların önünü keserek kalkınamaz. Nüfusun giderek en eğitimli kesimini ya eve ya da kariyer basamaklarının tabanına hapsederek içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkamayız. Bu yalın gerçeği ne kadar erken kavrarsak o kadar zenginleşeceğiz. Özetlersem, Türkiye yurttaşlarına bu yüzyılda insanca bir yaşam için gerekli çalışma ortamını kurmak istiyorsa hem istihdamı hem de istihdamın kalitesini arttırmak zorunda. Bunun yolu da gençlere eğitim ve girişimcilik becerisi kazandırmaktan, kadınların önündeki engelleri kaldırmaktan ve planlı, kapsayıcı, istihdam odaklı yeni bir kalkınma planı geliştirmekten geçiyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 64.